Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftada ekonomi ekoloji programında daha biz birlikteyiz. Şimdi bu hafta radyoda yalnızım, Pelin Cengiz yok. Birlikte yapacağız ama çok önemli iki konuğumuz olacak bu hafta. Telefon bağlantısıyla yapacağız bu iki konuğumuzla sohbetimizi. Her sene son 25 yıldır konum düzeltecektir yanlışsa iklim konusunda çok önemli bir toplantı yapılıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Konferansı'nın her sene değişik bir ülkede devletlerin önemli liderleri bir araya geliyor. Çok üst düzey bir toplantı yapılıyor. Amaç da iklim krizinin bu etkilerini durdurmak, iklim değişikliğini engellemek. Çok kaba tabirle böyle söyleyeyim. Bu yılda aslında Şili'de yapılacaktı ama İspanya'da, Madrid'de yapılıyor. Bu iklim Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın 25. toplantısı da Madrid'de yapılıyor. Şimdi telefon attığımızda Profesör Doktor Semra Cevit hocam var. Yanılmıyorsam hatta hocam günaydın.
Günaydın Serkan Bey.
Kavramlar falan o kadar şey ki daha adını söylerken bile karıştırmaya başlıyorum. Çok fazla girdikçe dedim ben bundan çıkamayacağım. Semra hocam hemen Açık Radyo dinleyicileri için bir söylemek istiyorum. Ne zaman bu konuda kafamız karışsa biz gazetecilerin bu konuyla ilgililerin başvurduğu bir başucu kaynağımız. Hocam günaydın.
Günaydın.
Şimdi bu sene Madrid'de yapılıyor. Şimdi çok genel neden yapılıyor bu taraflar konferansı? Asıl amacı nedir? Şu ana kadar neler oldu ve bu Madrid'in odağında neler olacak, neler bekliyoruz? Ve sonra da Türkiye üzerine geleceğiz. Hepsini birden başından sordum hocam. Buyurun söz sizin.
Tamam, sonra toplanmış olduk. Dediğiniz gibi 25. Taraflar Konferansı bu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992'de yapılmış olan bu sözleşmenin taraflar konferansı. Tabii artık yeni bir anlaşma var, Paris Anlaşması. Dolayısıyla da onun da taraflar konferansı. Paris Anlaşması'nın ikinci taraflar konferansı toplantısı yapılıyor Madrid'de şu anda. Ve bu taraflar konferansı bu sözleşmenin, yani bu iklim değişikliğiyle mücadele amaçlı uluslararası anlaşmanın uygulanmasına ilişkin kuralları belirleyen bir karar organı aslında. Dolayısıyla sözleşmeyle oluşturulmuş olan, şimdi de Paris Anlaşması ile oluşturulmuş olan çerçeve nasıl uygulanıyor, nasıl uygulanacak, ülkeler neler yapıyor, bundan sonra neler yapılacak, bunlar ele alınıyor bu toplantılarda. Bu seneki konferansta birkaç nedenle önemli. Yani her sene COP hakkında değerlendirme yaparken aynı cümleyi kuruyoruz, önemli olduğunu söylüyoruz. Fakat bu senenin de özellikle Paris Anlaşması'nın kurallar kitabının tamamlanması açısından bir şey var, pratik önemi var. 2020'den itibaren uygulanmaya başlanacağı için Paris Anlaşması, bu kuralların tamamlanması lazım. Biliyorsunuz geçen sene siz de Katowice'deydiniz.
Polonya'da birlikte kitabı, takip etmeye çalıştık süreci.
Kurallar kitabı büyük ölçüde tamamlanmış, kabul edilmişti. İki tane başlıca konu üzerinde anlaşmaya varılamamıştı. Onlar görüşülüyor bu sene. Yani uygulama öncesi konferans olduğu için önemli olduğu kadar, dediğim gibi bu iki madde açısından da önemli. Bu şeyler, maddelerden bir tanesi piyasa mekanizmaları diyelim genel olarak. Paris Anlaşması'nın uygulama dönemi boyunca kullanılacak bu araçların, piyasa tabanlı ve piyasa tabanlı olmayan araçların kuralları konusunda uzlaşılamamıştı. Onların kararlaştırılması, belirlenmesi bekleniyor. Hatırlayacaksınız geçen sene yaklaşık iki gün uzamasına yol açmıştı bu maddeler konferansın. Biri Türkiye ile ilgili konuydu, birisi de bu altıncı madde diye kısaca anılan şeyi, emisyon ticaretine olanak verecek olan kurallar idi. Bu sene de aynı şekilde zor devam ettiğini söylemek mümkün bu konudaki müzakerelerin. Şimdi bunlar kuota dönemindeki şeylerden, piyasa araçlarından biraz farklı isimler taşıyor. Paris Anlaşması'nın mekanizmaları. Birisi uluslararası alanda ticareti yapılabilir emisyon azaltım çıktıları diye adlandırılıyor. Diğeri de Kyoto'nun temiz kalkınma mekanizmasının yerini alacak olan temiz kalkınma, sürdürülebilir kalkınma mekanizması. Sürdürülebilir kalkınma mekanizması konusunda genel olarak daha az çatışan görüş olmakla birlikte bu uluslararası emisyon ticaretine dönük olarak kullanılacak mekanizma konusunda ülkelerin oldukça farklı görüşleri var birbirlerinden. Bunların başında da bu hani sorun oluşturan konuların başında da iki tane neden var. Bunlardan bir tanesi bazı ülkeler Kyoto döneminde yaptıkları projelerden elde ettikleri kredileri Paris döneminde de kullanmak istiyorlar.
Bunların en aynı zamanda da en fazla pazarlık konusu, ülkelerin birbirleriyle o kapalı toplantılarda en fazla pazarlık konusu olan konular zannedersem. Geçen sene de o yüzden uzatmıştı bu süreci.
Evet, dediğiniz gibi bu konudaki pazarlıklar bir sonuca ulaşılamadığı için uzamıştı. İşte başta Brezilya olmak üzere, işte içinde Suudi Arabistan da var, Çin, Hindistan gibi ülkeler de var ama onlar daha alçak sesle dile getiriyor. En büyük şeyi burada katı pozisyona sahip olan ülke Brezilya. Kyoto döneminde, işte Kyoto 2 yürürlüğe girmedi ama yürürlüğe girdikten sonra resmileşecek olan kredileri Paris'e de aktarmak istiyor. Şimdi tabii bu söylerken basit bir şeymiş gibi, konuymuş gibi değil, anlaşılmakla birlikte Paris Anlaşması'nın çevresel bütünlüğü açısından çok önemli. Çünkü çok miktarda şey var, kredi var ülkelerin ellerinde. Bunların hepsinin Paris dönemi ulusal katkılarda bildirilen hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük olarak kullanılması durumunda zaten yetersiz olan Paris Anlaşması hedefleri, yani ülkelerin koymuş oldukları hedefler daha da aşağı inmiş olacak. Yani şu anda bile ne 1,5 derece ne 2 derece açısından yeterli olan Paris Anlaşması azaltım hedefleri daha da yetersiz hale gelmiş olacak. Böyle bir büyük risk taşıyor bu konunun, bu itiraz eden ülkelerin istekleri doğrultusunda çözülmüş olması. Diğer ülkelerde işte başta Avrupa Birliği olmak üzere bu şeylerin, fazla kredilerin silinmesini, yani kullanılmaz hale getirilmesini istiyorlar anlaşmanın çevresel bütünlüğü açısından. Burada şey var, büyük bir uzlaşmazlık var. Buna benzer ikinci uzlaşmazlık konusu da Paris uygulamaya başlandıktan sonra elde edilecek kredilerin nasıl kaydedileceği konusu. Şimdi bir alışveriş olduğuna göre bir tarafın verdiğini kendi hesabından düşmesi lazım. Yani çok basit ticari hesapla da bu şeyleri alan, kredileri alan ülkelerin hesabına geçmesi lazım. Onların azaltım hedeflerine eklenmesi lazım bunun. Fakat gene bu benzer ülkeler grubu buna da karşı çıkıyorlar. Bir proje sonrasında elde edilen kredilerin her iki tarafın hesabında da görünebilmesine izin verilmesini istiyorlar. Bu da aynı şekilde Paris Anlaşması hedeflerini zayıflatacak olan bir sonuç doğuracak. Dolayısıyla büyük bir risk var burada.
Ben şimdi burada o ülkelerden bahsettiniz ama yani Türkiye'ye de geleceğim. Burada en önemlisi Amerika var. Amerika, yani Trump bundan tamamen çekileceğini duyurdu. Ben hep şu soru var benim aklımda, yani dünya ülkeleri orada dert edinmişler, bu meseleyi çözmeye çalışıyorlar ama en büyük kirleticilerden bir tanesi Amerika, bu oyunun bir parçası değil. Sizce gün sonunda çok iyi kararlar alınsa bile Amerika'ya rağmen iklim konusunda bir çözüme, bir uzlaşıya varılabilir mi, yoksa Amerikasız bu iş çok zor mu?
Çok haklısınız. Odadaki fil diyorlar müzakerelerde, böyle odadaki bir değil, öyle adlandırılıyor. Amerika'nın anlaşmadan çekileceğini resmi olarak bildirmiş olması, zaten yıllardır Trump'ın söylediği, ilan ettiği karar, bu şeyde de Madrid'de de müzakereleri tabii ki olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkilemesinin somut sonuçlarından bir tanesi şeylerin ertelenmesi. Biliyorsunuz hani burada da gelecek sene Glasgow'da da şöyle bir beklenti var. Ülkeler 2015'te ilan ettikleri azaltım hedeflerini yükseltmeli. Yani yeni ulusal katkılar bildirmeli. Birçok ülke aslında açıkça söylemeseler de bunu yapmaya hazırlardı. Fakat Trump'ın Amerika'yı anlaşmadan çekmiş resmen olması diğer ülkelerin de bu konuda geri adım atmasına yol açıyor. Örneğin Çin, hani Amerika kadar önemli bir taraf olan Çin'in birbiriyle çelişen karmaşık şeyleri var, ifadeleri var. 2020'de yeni bir ulusal katkı bildireceğini söylüyor. Sonra vazgeçiyor. Bunun arkasındaki neden işte Amerika'nın anlaşmada olmaması riski. Başka bütün taraflar için de aynı etkiyi yaratıyor. Yani bir şey olacak, dönüm noktası olacak önümüzdeki sene. Amerikan başkanlık seçimleri. Amerika anlaşmanın içinde olacak mı, olmayacak mı? Ona göre biz hani Paris Anlaşması'nın kaderinin nereye gideceğini görmüş olacağız. Yani diğer tarafların iyimser beklentisi seçimleri demokratların kazanması, Amerika'yı anlaşmaya geri döndürecek.
Bu sürecin içerisinde olması. Yani anladığım kadarıyla evet, hem bunun fiziki hem de psikolojik, ülkeler için psikolojik etkisi de var. Amerika'nın bu odadaki fil olmasının.
Evet. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetiminin Paris Anlaşması'na sunmuş olduğu ulusal katkı hedefinden çok uzak değil. Onu zaten gerçekleştiriyor. Yani emisyonları azalıyor Amerika'nın. Bu kararlı politikalar yüzünden değil, işte kömürden doğalgaza geçişten kaynaklanan bir azalma. O biraz baskıyı azaltıyor. Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinin yol açmış olduğu baskıyı azaltıyor. Fakat işte 5 senelik bir şey değil bu. Hani uzun süreli bir işbirliğinin çerçevesini oluşturduğu için Paris Anlaşması, Amerika'nın geri dönmeme olasılığı diğer taraflarında geri adım atmasına yol açıyor. İşte Türkiye'yi bağlamak istiyorsunuz. Türkiye açısından da böyle bir şey var, ilişki var.
Şimdi onu soracaktım. Yani Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'nin hep burada böyle, yani çok detayına girmeyelim şu şeylere, durumuna, ama hep bir talebi var. Yani ben bir şey yapmayayım, bir şey alayım bu konuda. Şimdi burada da öyle spesifik talebi var. Türkiye'nin rolü ne açıkçası tam olarak? Biliyorum detaylarını, çok karmaşık bir durumu var Türkiye açısından ama evet, şu andaki güncel durumu nedir? Türkiye'nin beklentisi, yapması gereken şey nedir?
Yani kısaca şeyi özetlersek, Türkiye Paris Anlaşması tarafı olmayan 10 ülkeden bir tanesi şu anda.
Meclis tek anlaşmanın tarafı ülkesi olacağını ama resmen imzalamayan, değil mi? Mecliste imzalamayan.
Evet, anlaşmayı New York'ta imzaladı 2016 yılında. Fakat meclise getirip onaylamadığı için henüz taraf olmadık biz anlaşmaya. Taraf olunmamasının nedeni de sizin de bildiğiniz Türkiye'nin Paris Anlaşması çerçevesinde uluslararası iklim finansmanından yararlanamayacak olması. Sözleşmenin Türkiye'yi ek bir ülkesi, yani gelişmiş ülke olarak sınıflandırması nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için yaratılmış olan iklim finansmanı fonlarından yararlanamıyor Türkiye. Türkiye'nin temel talebi bu. Mali desteklerden yararlanabilmek istiyor. Dolayısıyla aynı gerekçeyle bu sene yeniden sözleşmenin ek biri listesinden çıkmak için bir teklif sundu Türkiye. Fakat daha müzakereler başlamadan pazar akşamı taraflar arasında yapılan değerlendirmede bunun kabul edilemeyeceği yolunda bir görüş oluştuğu için Türkiye taraflar konferansının başladığı oturumunda bu teklifini geri çekti. Ve önümüzdeki sene Glasgow'da 26. Taraflar Konferansı'nda yeniden aynı teklifi vereceğini ifade etti. Dolayısıyla bir süre daha Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasını bekleyemeyiz.
Beklememek gerekiyor. Evet, geçen yani seneki tutumdan konuda bir şey değişmedi.
Yani. Evet, bir farklılık olmadı bu konuda. Ama öbür taraftan şöyle bir sonuç var ortada taraf olunmamasının. Şimdi artık Paris Anlaşması taraflar toplantısı toplanmaya başladığı için, yani karar organı olan taraflar toplantısı karar alıyor. Türkiye Paris Anlaşması ile ilgili müzakerelerde oy hakkına sahip değil. Şimdi bu 6. maddede onunla birlikte diğer konu Madrid'de görüşülmekte olan ulusal katkıların süresi ne kadar olacak? 5 yıl mı olacak, 10 yıl mı olacak konusu. O da kararlaştırılamamıştı. Bunun gibi konularda Paris Anlaşması'nın altında devam eden müzakerelerde Türkiye gözlemci olarak katılabiliyor müzakerelere. Oy kullanamıyor. Böyle bir sonucu oldu şey açısından, müzakere statüsü açısından. Ama onun dışında tabii ulusal düzeyde iklim eylemini de geciktiriyor. Yani Türkiye'nin ulusal katkısı hepimizin bildiği gibi son derece yetersiz bir hedef koymuş olmakla birlikte onun da uygulanmasına dönük çalışılmaya başlanması gerekiyor. Taraf olmamak, uluslararası düzeyde bağıtlanmamış olmak ulusal eylemi de geciktirici, erteleyici bir rol oynuyor. Bunun yanında kurumsal hazırlıkların yapılması, yani Paris Anlaşması'nın işte şeffaflık mekanizması var. Yeni raporlama gereklilikleri söz konusu. İşte onlarla ilgili hazırlıkların yapılmasını geciktiriyor. Diğer kurumsal hazırlıkları geciktiriyor. Böyle bir olumsuz etkisi var Türkiye'nin tarafı.
Yapması olmaması gereken çok şeyi var ama henüz hiçbirini yapmıyor. Çünkü bir şey yapmadan bir şey almayı bekliyor, talep ediyor. Diyelim çok kısaca böyle konuyu biliyorum. Çok.
Ve emisyonları da artmaya devam ediyor Türkiye'nin. Evet. İşte 500 milyon tonu geçti 2017 emisyonları. Kömür kullanımda artış devam ettiği için bu emisyonlar daha da artmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Bir şey var, hani karbona kilitlenme riski çıkıyor Türkiye'nin maalesef.
Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Yayınımıza verdiğiniz bu açıklayıcı bilgileriniz için her zaman yardımcı oluyorsunuz bize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, hakikaten konu biraz karışık. Ben yıllardır takip ediyorum. Ama çok özetlemek gerekirse iklim değişikliği konusunda bütün ülkelerin, dünyadaki işte 200'e yakın ülke bir araya gelip bu konuya çözüm üretme çabası var. Amerika bu sürecin içerisinde olmayacağım dedi. Türkiye ben olurum ama siz bana önce finansı sağlayın, siz bana para verin. Ondan sonra ben size bir şeyler yapayım, bu karbon emisyonlarımı azaltayım gibi çok geniş bir şekilde özetleyebiliriz. Bu konudan bağımsız olmamamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. Telefonda bize anlatan Profesör Doktor Semra Mazlum Cerit hocamız bu konuyu çok yakından takip ediyor. Açık Radyo dinleyicilerinin bildiği Ümit Şahin de şu anda İspanya'da, Madrid'de bu süreci taraflar konferansını takip ediyor. 2 hafta sürecek, 1 haftası geride kaldı. Önümüzdeki hafta daha böyle kritik toplantıların, üst düzey yetkililerin, devletlerin, başkanlarının, Cumhurbaşkanlarının katıldığı daha önemli bir süreç olacak önümüzdeki hafta. Şimdi yine iklimi konuşacağız, yine çevreyi konuşacağız ama biraz farklı bakış açısıyla. Bir bu programda 2 konuğumuz var. Biri makro bakış açısı olduğu, biri mikro olacak bence. Çünkü yarın başlayacak çok önemli bir organizasyon var. Zihin Günleri diye. Ben zaman zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Artık bu çevre meselesi, iklim meselesi her yerde, ekonomide, sanayide, her şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın, bir zihin günleri yapılıyor. Bir zihin günlerinin bir bölümü de çevre ve iklim kriziyle alakalı. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Telefon attığımızda Bora Ercan var. Haryom Yoga Merkezi kurucusu ve bu zihin günlerini organize eden kişi. Hocam günaydın.
Merhabalar, günaydın.
Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız, yayınımıza katıldığınız için. Ben şimdi kısaca bahsettim zihin günleri. Aslında bu altında bir sürü şey var. Birincisi zihin günleri nedir? İkincisi de daha çok bizim de odaklandığımız bu zihin günlerini anlatma sebebimiz... İklim ve çevre konusunda o yapacağınız toplantıda, panellerde neler olacak, bunları anlatmanızı rica ediyorum. Buyurun hocam.
Zihin günleri bir buluşma, bir buluşma zirvesi diyelim. Birbirinden çok ayrı gibi görünen disiplinlerin, çalışma alanlarının bir araya gelmesi, bir mimariden tutun da felsefeye kadar, meditasyondan tutun da sanata kadar, edebiyata kadar çok farklı alanlardan insanların bir araya gelip deneyimlerini paylaşıp aslında çok farklı gibi görünen alanların kendi içinde özünde hiç farklı olmadığının gösterilmesi. Çünkü her ne yaparsak yapalım şu yer yuvarlağının üzerinde yapıyoruz. Bu yer küre deniyor ama yer yuvarlığı demeyi tercih ediyorum. Çünkü yuvarlak yuva kelimesiyle ilişkili. Yani bu yer yuvarlığı bizim yuvamız her şeyden önce. Bizim evimiz, bizim varlığımız, bizim ekonomi ekolojiden farklı. Çünkü eko ev demek. Ve buradaki farkındalık da iklim krizi ya da çevre krizi demeyi tercih ediyoruz. Çünkü insanların o, siz çok iyi saptadınız, mikro eylemlerde zihinlerinde oluşan iklim değişikliğini. Değişiklik iyi bir şeydir canım. Kasım ayında da denize gidiyoruz. Ne güzel bir yargısı olabilir. Bir esnaf kapının önüne sandalyelerini atıp da o pazar günü çok iyi iş yaptıysa onun avantajını olabilir. Çünkü mikroda çok mikro şeyler düşünüyoruz. Ancak zihnimizi ve dilimizi değiştirirsek bunun bir değişiklik değil. Bunun bir gerçekten kriz olduğunu fark edebilirsek ve yine eylemsel olarak panel ya da konferans değil de forum olarak bunu koyabilirsek daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü biliyorsunuz seminer, konferans, bu etkinlikler biraz daha tek taraflı. Oysa ki forum dediğimizde ne yazık ki bize demokrasi geleneği olmadığı gibi forum geleneği de fazla yok ama herkesin katılımcı olması. Çünkü her bir kendisini ifade edebilen insan ve canlı bizim yuvamızda yuvamızın bir ferdi, bir bireyi. Bunları söyleyebiliyorum.
Şimdi yarın başlayacak bildiğim kadarıyla Taksim'de eski Alman Hastanesi'nin olduğu yerde. Şimdiki adı neydi hocam? Siz de
İstanbul Kent Üniversitesi.
Kent Üniversitesi orada başlayacak ve cumartesi pazar boyunca devam edecek. Peki bu çevre ve iklim krizi forumunda kimler konuşacak? Ne yapılacak? Programın tamamını, bütün programı yetmez muhtemelen anlatmaya. Çok ben programa başlamadan önce okudum ama en azından bu konuda kimler konuşacak, ne konuşacaksınız, neler olacak, sadece bu kısmı alabilirsek sevinirim.
Tabii ki Bayram İç, Mustafa Alper Ülgen, çok değişik bir şey oldu. Uzun süredir Mustafa ile haberleşiyoruz ve dün dedi ki evveli gün iklim krizi nedeniyle gelemiyorum dedi. Ne oldu dedim, çünkü 1,5 ay önce yağması gereken yağmurlar yağmayınca ekim yapamamış. Buğday ekimini yapamamış. Böyle bir ironik durum var. Dedim ya Mustafa telefonla bağlanırsın. Çünkü Mustafa işin içinde olan bir insan. Masa başında izleyen değil, yaşayan bir insan ve yaşarken de bunun acısını çeken bir insan. Her gün toprakla bir arada, onun kokusuyla, dokusuyla. İkinci konuşmacımız Doktor Ayşen Eren, çevre bilimleri uzmanı diyebiliriz. Ben Ayşen hocamızdan rica ettim. Olayın bilimsel boyutu ne? Olay bilim olarak hangi noktada? Üçüncü konuşmacımız çevre mühendisi Gül Büyükbay. O da bize mikro ölçekte Zanzibar'daki denizlerin çekilmesiyle oluşan krizden söz edecek. Çünkü çevre dediğimizde kadınların rolü çok önemli. Ve kadınlar ekonomi ve ekolojide de öyle değil mi? Ev dediğin, yuva dediğin, işte biraz toplumsal rollerde kadınların bu şey olduğu diyelim, mağdur olduğu bir alan. Onun dışında tabii ki herkes, orada bulunan herkes hazırlıklı olarak gelip kendi konuşma, sorma, paylaşma, tartışma ortamının bir parçası.
Zihin günleri ben daha önce duymamıştım. Hakikaten anlattığınız kadarıyla yani çok geniş bir çerçevesi var. Ben biraz çevre ve iklim konusuna odaklandım. Ama insanların takip etmesi gerektiğini düşündüğüm hakikaten değişik bir organizasyona önderlik etmişsiniz. Bize de anlattığınız çok çok teşekkür ederim. Hocam çok ağzınıza sağlık. Tekrar edelim. Yarın akşam başlayacak. 17'de başlayacak değil mi? Hafta sonu boyunca devam edecek. Yarın ki özellikle ilk yapılacak etkinlikler ücretsiz de olacak.
Şöyle ki onu açıklamak zorundayım. Bu tip etkinliklerin aslında belediyenin, kurumların, devletlerin, holdinglerin desteklemesi gerekiyor. Ancak bizler birer Don Quixote olarak değirmenlere karşı savaşıyoruz. Hiçbir desteğimiz yok. Sadece oraya gelip...
En büyük sorunlarımızdan biri zaten. Bir sponsor bulamamak tarz organizasyonları.
Yoksa işte bir desteğimiz olsa hafta sonu ücretsiz yapacağız ama hiçbir desteğimiz yok işte ve masraf ya. Yani organizasyon dediğimiz şey zor, aklına hale gelmedik. İstanbul koşullarında o kadar masraf ki mecburen hafta sonu cumartesi pazarı biletli yapmak zorunda kaldık. Umuyorum önümüzdeki yıllarda destekçilerimiz olur ve bu etkinlikler halkın, herkesin katılımına çok daha ulaşılabilir olur. Ve yine umarım ki sadece İstanbul'da bir hafta sonuyla kalmaz. Bu ve benzeri etkinlikler Türkiye'nin küçük kasabalarından tutun da her yerine bu forum geleneği, bu etkinlik geleneği, bilgi paylaşma ve hayatın renkliği geleneği daha çok olur, yerleşir.
İnşallah. Bence yani sizden önceki programı dinleyebildiyseniz eğer, yani ülkelerin devlet liderlerinin bir araya gelip bu meseleyi ele alması ve uygulayacağı politikalarla çözüm arayışı yapılıyor. Keşke orada da böyle bir şey olsa da o liderlerin zihinlerine de dokunsanız, onları da değiştirebilseniz. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yayınımızın da sonuna geldik. Programa katıldığınız için, renk kattığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
Hoşçakalın. Son konuğumuz da Haryom Yoga Merkezi kurucusu, zihin günlerinin de düzenleyicisi Bora Ercan hocamızdı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da ekonomi ekoloji programından bu kadar. Daha fazla rejide Selahattin arkadaşımızı kızdırmadan bir an önce yayınımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın efendim.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.